Ayrım 17, Hayalet, Joe Nesbo, sayfa 196. Harry Fornebu'daki Telenor Genel Merkezi'nin katedrali andıran büyük havadar resepsiyon alanına baktı. 10 metre ilerideki masanın önünde iki kişi bekliyordu. Harry onlara geçiş kartı verildiğini ve bariyerlerde bekleyen, ziyaret ettikleri kişilerin bu kartları aldığını gördü. Telenor prosedürlerini sıkılaştırmıştı besbelli. Harry'nin Klaus Torkilsen'in odasına davetsizce girme planının işe yaramayacağı belliydi. Harry durum değerlendirmesi yaptı. Torkilsen'in onu görmek istemeyeceğini biliyordu. Sebep basitti. Torkilsen teşhircilik yaparken yakalanmış ve bunu amirinden gizli tutmayı başarmıştı. Ama Harry yıllarca onun bu durumundan istifade etmişti. Bilgi istediğinde ona bazen yasaları çiğnemesine yol açacak kadar baskı yapmıştı. Fakat Harry polis kimlik kartının verdiği otoriteye artık sahip olmadığından Torkilsen onu görmek bile istemezdi muhtemelen. Asansörlere açılan dört kapının sağındaki daha büyük kapı bir grup ziyaretçinin girmesi için açılmıştı. Harry çabucak karar verdi. Kapıyı açık tutan Telenor temsilcisine doğru ayaklarını sürüyerek yürüyen kalabalığa hızlı adımlarla yaklaştı ve aralarına karıştı. Yanındaki Çinli'ye benzeyen ufak tefek adama döndü. ''Nin Hao, pardon.'' Harry ziyaretçinin geçiş kartında yazılı ismini gördü. ''Yuki Nakazawa.'' ''Ah Japonsunuz.'' Harry gülerek ufak tefek adamın omzuna sanki eski dostlarmış gibi pat pat vurdu. Yuki Nakazawa ürkekçe gülümseyerek karşılık verdi. Harry elini adamın omzundan ayırmadan ''Güzel bir gün.'' dedi. ''Evet.'' dedi Yuki. ''Hangi şirkettensiniz?'' ''Telia Sonera.'' dedi Harry. ''Çok güzel.'' Telenor görevlisinin önünden geçerlerken Harry adamın onlara yaklaştığını göz ucuyla gördü ve görevlinin ne diyeceğini aşağı yukarı tahmin etti, haklı çıktı. ''Üzgünüm efendim, kartınız olmadan girmenize izin veremem.'' Yuki Nakazawa adama şaşkınlıkla baktı. Torkilsen'a yeni oda verilmişti. Harry açık plan ofiste bir kilometre kadar yürüdükten sonra nihayet bir cam kafesin içinde tanıdık iri yarı birini gördü. Dost doğru içeri daldı. Sırtı dönük halde oturan adam kulağına telefon yaslamıştı. Harry pencere camındaki tükürük izlerini gördü. ''O lanet olası SW2 sunucusunu bir an önce çalıştır.'' Harry öksürdü, koltuk döndü. Klaus Torkilsen daha da şişmanlamıştı. Şaşılacak kadar zarif, özel kesim takım elbisesi, derisinin kat kat yağlarını kısmen gizlese de sıra dışı yüzüne yayılan dehşeti hiçbir şey gizleyemezdi. Bu yüzü sıra dışı kılan şey, gözlerin, burnun ve ağzın o çehre okyanusunda bir araya gelip küçük bir ada oluşturmayı yeğlemiş olmalarıydı. Adamın bakışları Harry'nin yakasına indi. ''Yuki Nakazawa mı?'' ''Klaus.'' Harry gülümseyerek onu kucaklamak için kollarını uzattı. ''Torkilsen, burada ne işin var yahu?'' diye fısıldadı. Harry kollarını indirdi. ''Ben de seni gördüğüme sevindim.'' Masanın kenarına oturdu, hep oturduğu yere. ''İşgal et ve daha yüksek bir arazi bul.'' ''Hükmetmenin basit ve etkili bir yolu.'' Torkilsen yutkundu. Harry adamın alnının boncuk boncuk terlemeye, parıldamaya başladığını gördü. Torkilsen telefonu göstererek Trondheim'deki mobil şebeke diye umurdandı. ''Sunucuyu geçen hafta hazırlayıp çalıştırmaları gerekiyordu. Artık kimseye güven olmuyor yahu. Zamanım yok, ne istiyorsun?'' Gusto Hansen'in Mayıs ayından itibaren cep telefonuyla konuştuğu kişilerin listesine. Harry bir kalem kapıp o ismi sarı bir yapışkanlı not kağıdına yazdı. ''Artık idari kadrodayım, öyle işlere ben bakmıyorum. Yine de benim için o numaraları bulabilirsin.'' ''Yetkin var mı? Olsa sana geleceğime dosdoğru bir polis tanıdığıma giderdim.'' ''Polis avukatınız neden buna onay vermedi peki?'' Eski Torkilsen bunu sormaya cesaret edemezdi. Sertleşmişti, daha özgüvenliydi. Yeni terfi etmiş olması sebebiyle mi? Yoksa sebep başka bir şey miydi? Harry masada duran sırtı dönük fotoğraf çerçevesini gördü. İnsanın hayatında birinin olduğunu kendine hatırlatmasına yarayan türden özel bir fotoğraf. Dolayısıyla bu ya mesela köpek gibi bir evcil hayvanın ya da bir kadının fotoğrafı olsa gerekti. Hatta belki fotoğrafta bir çocuk da vardı. Bu kimin aklına gelirdi? Yaşlı teşhirci kendine bir kadın bulmuştu. Artık polis değilim dedi Harry. Torkinson sırıttı. Ama hala konuşmalar hakkında bilgi istiyorsun. Çok bir şeye ihtiyacım yok. Sırf şu cep telefonuyla ilgili bilgi versen yeter. Bunu neden yapayım? Böyle bilgiler verdiğim öğrenilirse işten kovulurum. Sisteme girdiğimi görmeleri de zor olmaz. Harry yanıt vermedi. Torkinson acı acı güldü. Anlıyorum. Yine şu eski korkakça numara, şantaj numarası. Sana bilgi vermezsem, kuralları çiğnemeyi reddedersem, hüküm giydiğimi iş arkadaşlarıma söyleyeceksin. Hayır dedi Harry, hayır söylemeyeceğim. Senden bir iyilik istiyorum sadece Klaus. Bu şahsi bir mesele. Eski kız arkadaşımın oğlu yapmadığı bir şey yüzünden müebbet yeme tehlikesiyle karşı karşıya. Torkinson'ın çifte gerdanının sarsıldığını ve oluşan et dalgasının adamın boynundan devasa gövdesine inerek dindiğini gördü. Klaus Torkinson'a ilk kez bugün ismiyle hitap ediyordu. Torkinson ona baktı. Gözlerini kırpıştırdı, odaklandı. Alnındaki terler parıldıyordu. Harry adamın beynindeki hesap makinesinin toplama çıkarma yaptığını ve nihayet bir sonuca vardığını gördü. Torkinson kollarını kaldırıp arkasına yaslanınca koltuğu gıcırdadı. Kusura bakma Harry, sana yardım etmek isterdim. Ama şu an öyle bir iyilik yapmaya durumum müsait değil. Umarım anlıyorsundur. Harry çenesini ovuşturarak elbette dedi. Gayet anlaşılır. Rahatladığı belli olan Torkinson teşekkürler dedi ve Harry'e cam kafesin kapısına kadar eşlik ederek onu hayatından çıkarmak için koltuğundan güçlükle doğrulmaya başladı. Evet dedi Harry, bana o numaraları vermezsen teşhirciliğini sadece iş arkadaşların değil karın da öğrenecek. Çocuğun var mı? Evet mi? Bir, iki. Torkinson geri koltuğuna çöktü. Harry'e hayretle baka kaldı. O eski titreyen Klaus Torkinson. Sen yapmayacağını söylemiştin. Harry omuz silkti. Kusura bakma ama şu an öyle bir iyilik yapmaya durumum müsait değil. Gece vakti saat 10'u 10 geçe Schroeder restoranı yarı doluydu. İş yerime gelmeni istemedim dedi Beyate. Hayman aradı. Bir telefon aramaları listesini soruyormuşsun. Ayrıca beni görmeye geldiğini de duymuş. Gusto vakasına bulaşmamam konusunda beni uyardı. Eh buraya gelebilmen iyi dedi Harry. Restoranın diğer ucunda bira servisi yapan Rita ile göz göze geldi. İki parmağını kaldırdı. Rita başıyla onayladı. Harry buraya en son 3 yıl önce gelmişti. Ama Rita eski müdaviminin işaret dilini hala anlıyordu. Alkolüye kahve, arkadaşına da bira. Arkadaşın liste konusunda yardımcı oldu mu? Epey yardımcı oldu. Ne öğrendin peki? Gusto son zamanlarda meteliğe kurşun atıyordu herhalde. Hattı defalarca bloke edilmiş. Telefonunu çok kullanmamış. Ama Oleg ile birkaç kısa konuşma yapmış. Üvey ablası Irene'yi sık sık aramış. Ama ölümünden birkaç hafta önce hiç telefon konuşması yapmaz olmuşlar. Onun dışında en çok Pizza Express'i aramış. Buradan çıkınca Rakel'e gidip Google'da diğer isimleri araştıracağım. Analiz hakkında neler söyleyebilirsin? Satın aldığım madde incelediğimiz ilk keman numunelerinin neredeyse tıpatıp aynısı. Ama kimyasal bileşimi çok az da olsa farklı. Bir de o kahverengi zerreler var. Evet, aktif bir farmasötik bileşen değil. Şu bildiğin hapların kaplandığı madde. Daha kolay yutulmaları veya tatlarının düzelmesi için bilirsin. Üreticisini bulmak mümkün mü? Teoride evet ama araştırdığımda gördüm ki ilaç üreticilerinin geneli kendi kaplama maddelerini üretiyor ve dünyada böyle binlerce üretici olsa gerek. Yani oradan bir sonuç elde edemeyiz. Kaplama maddesinden sonuç çıkmaz, evet dedi Beyate. Ama bazı parçaların içinde hapın kalıntıları var hala. Metadon imiş. Rita kahve ile bira getirdi. Harry'nin ona teşekkür etmesinden sonra gitti. Metadon sıvı halde ve şişeyle satılır sanıyordum. Metadon uyuşturucu bağımlılarının ilaç destekli tedavisinde kullanılır. Bu yüzden St. Olaf's Hastanesi'ni aradım. Opioid ve opiyatlar üstüne araştırma yapıyorlar. Dediklerine göre metadon hapları sadece ağrı kesici olarak kullanılırmış. Peki kemana katılır mıymış? modifiye metadonun keman üretiminde kullanılabileceğini söylediler. Evet. Bu sadece kemanın sıfırdan elde edilmediği anlamına geliyor. Peki bize ne faydası var? Beyate bir bardağını tuttu. Bize faydası şu ki, metadon hapı üreticilerinin sayısı çok az. Bunlardan birinin de merkezi Oslo'da. AB, Nykomet, Radyum Hastanesi, kendi araştırma enstitüleri var ve şiddetli ağrıların tedavisinde kullanılması için bir metadon hapı üretmişler. Kanser, Beyate başıyla onayladı. Bir eli bardağı ağzına götürürken diğer eli masada duran bir şeyi aldı. Radyum Hastanesi'nden mi? Beyate yine başıyla onayladı. Harry hapı aldı. Hap yuvarlaktı, küçüktü ve kahverengi kaplamasının üstüne R harfi damgalanmıştı. Ne diyeceğim biliyor musun Beyate?
Hayır.
Bence Norveç yeni bir ihraç kalemi yarattı. Raquel Norveç'le birilerinin keman üretip ihraç ettiğini mi söylemek istiyorsun diye sordu. Kollarını kavuşturarak Oleg'in odasının kapı çerçevesine yaslanmıştı. Torkelson'ın verdiği listede yer alan sıradaki isme bakan Harry, bunun doğru olabileceğini gösteren en az birkaç husus var dedi. Birincisi, dalgalar Oslo'dan yayılıyor. Keman Oslo'da ortaya çıkmadan önce Interpol'de onu gören ya da duyan olmamış. İsveç ile Danimarka sokaklarında da yeni yeni satılmaya başlandı. İkincisi, bu maddenin içinde yer alan toz haline getirilmiş metadon haplarının Norveç'te üretildiğine yemin edebilirim. Harry arama tuşuna bastı. Üçüncüsü, Gardermoen'da bir pilot üstünde keman olabilecek bir maddeyle yakalandı. Ama sonra o madde gizlice değiştirildi.
Değiştirildi mi?
Durum böyleyse teşkilatta bir yakıcı var demektir. Mesele şu ki bu pilot Bangkok'a gidiyordu, ülkeden ayrılıyordu. Harry Raquel'in parfümünün hoş kokusunu alınca onun kapının yanından ayrıldığını ve şimdi omzunun yanında durduğunu anladı. Karanlık odadaki tek ışık kaynağı bilgisayar ekranıydı.
Wamp, kim bu?
Raquel'in sesi Harry'nin kulağının yanından gelmişti. Isabelle Skoyen, belediye meclisinden, Gusto'nun aradığı kişilerden biri. Daha doğrusu o Gusto'yu aramış.
Üstündeki kan bağışçısı tişörtü ona bir beden küçük değil mi?
Kan bağışlamaya teşvik etmek bir siyasetçinin görevlerindendir herhalde.
Meclis sekreterleri siyasetçi sayılır mı ki?
Neyse işte bu kadın kendi kadının AB RH negatif olduğunu ve kan bağışlamanın yurttaşlık görevi olduğunu söylüyor.
Nadir kan, evet, o fotoğrafa deminden beri bakmanın sebebi bu mu?
Harry gülümsedi. Bu sayfa epey ziyaret edilmiş. At yetiştiricisi, sokak süpürücüsü.
Bütün uyuşturucu çetelerini demir parmaklıklar ardına gönderen kişi olduğu söyleniyor.
Hepsini göndermemiş besbelli. Gusto'yla ne hakkında konuşmuş olabilir diye merak ediyorum.
Eh, bu kadın uyuşturucuya karşı mücadele veren Sosyal Hizmetler Komitesi'nin başkanı sonuçta. Belki de genel bilgiler almak için Gusto'dan faydalanmıştır.
Gecenin 1:30'unda mı?
Haydi ya.
Kendisine sorsam iyi olacak.
Evet, bunu istiyorsundur eminim.
Harry yüzünü ona çevirdi. Raquel'in yüzü öyle yakındı ki Harry ona odaklanmakta zorlandı. Duyduğumu düşündüğüm şeyi mi duyuyorum aşkım?
Raquel hafifçe güldü. Alakası yok. Bu kadın ucuz görünüyor.
Harry yavaşça nefes aldı. Raquel kımıldamamıştı. Harry, benim ucuzdan hoşlanmadığımı düşünmenin sebebi ne peki diye sordu.
Sen niye fısıldıyorsun peki?
Raquel'in dudakları onunkilere öyle yaklaşmıştı ki Raquel konuşurken Harry onun nefesini hissetti. İki uzun saniye boyunca odada bilgisayar fanının sesinden başka ses duyulmadı. Sonra Raquel birden doğruldu. Harry'e dalgın, uzak gözlerle baktı ve ellerini kendi yanaklarına onları serinletmek istercesine bastırdı. Harry arkasına yaslanıp gözlerini kapadı ve usulca küfretti. Raquel'in mutfakta tangır tungur bir şeyler yaptığını duydu. Birkaç kez derin nefes aldı. Az önce olan şeyin aslında olmadığına karar verdi. Düşüncelerini toplamaya çalıştı, sonra devam etti. Kalan isimleri Google'da aradı. Bazıları için çıkan sonuçlar 10 yıllıktı ve kayak müsabakaları, aile toplantıları gibi şeylerle ilgiliydi. Bazıları içinse hiç sonuç çıkmıyordu.
Bunlar artık var olmayan insanlardı. Modern toplumun neredeyse herkesi aydınlatan projektör ışıklarından ayrılmışlardı. Buldukları gölgeli kuytularda oturup uyuşturucu bekliyor veya hiçbir şey beklemiyorlardı. Harry oturduğu yerden duvara tepesinde dik dik saçları olan bir adamın posterine baktı. Fotoğrafın altında John C. yazılıydı. Harry bu adamın İzlandalı Grup Sigur Rós'un elemanı olduğunu hatırlar gibi oldu. Hafif sesler ve ardı arkası kesilmeyen falsetto vokaller. Megadeth ile Slayer'dan epey farklıydı. Ama Oleg'in müzik zevki değişmiş olabilirdi tabii veya belki de başkasından etkilenmişti. Harry ellerini başının arkasına koyup sırtına yaslandı. Irene Hansen. Harry arama listesinin uzunluğuna şaşırmıştı. Gusto ile Irene hemen her gün telefonda konuşmuşlardı ve sonra bu konuşmalar birden kesilmişti. Gusto Irene'yi aramaya çalışmamıştı bile, sanki bozuşmuşlardı veya belki de Gusto Irene'ye telefonla ulaşılamayacağını biliyordu. Ama Gusto vurulmasından birkaç saat önce Irene'nin sabit telefonunu aramıştı ve telefon açılmıştı. O konuşma 1 dakika 12 saniye sürmüştü. Harry'nin bunu tuhaf bulmasının sebebi neydi? Geri giderek bu düşüncenin kaynağına inmeye çalıştı ama vazgeçmek zorunda kaldı. Sabit telefonu aradı, kimse açmadı. Harry Irene'nin cep telefonunu aramayı denedi. Bir ses bu hattın geçici olarak servis dışı olduğunu söyledi. Ödenmemiş faturalar yüzünden. Para. Başlatan da bitiren de paraydı. Uyuşturucular söz konusu olduğunda hep öyle olurdu zaten. Harry Beate'nin söylediği ismi hatırlamaya çalıştı. El bagajında toz bulunduğu için tutuklanan pilotun ismini. Harry'nin polis hafızası hala çalışıyordu. Rehber aramasına Tort Schultz yazdı. Bir cep telefonu numarası çıktı. Harry kalem aramak için Oleg'in masasının bir çekmecesini açtı. Masterful dergisini kaldırınca plastik dosya içindeki bir gazete küpürü gözüne ilişti. Kendi yüzünün daha genç halini hemen tanıdı. Dosyayı çıkarıp diğer küpürlere göz attı. Hepsi de Harry'nin üstünde çalıştığı vakalarla ilgiliydi. Harry'nin adının geçtiği veya fotoğrafının olduğu kısımlar kesilip saklanmıştı. Bir psikoloji dergisinde yayımlanmış eski bir röportajı da vardı. O röportajda seri katillerle ilgili soruları yanıtlamıştı. Hatırladığı kadarıyla biraz sinirlenmişti. Çekmeceyi kapadı, etrafa bakındı. Canı bir şeyleri kırıp dökmek istiyordu. Sonra bilgisayarı kapatıp valizini topladı ve koridora gidip ceketini giydi. Rachel geldi. Harry'nin yakasındaki görünmez bir toz zerresini temizledi. ''Çok tuhaf'' dedi. ''Seni çok uzun zamandır görmüyordum ve tam unutmaya başlamışken işte yine buradasın.'' ''Evet'' dedi Harry. ''Bu iyi mi?'' ''Anlık bir gülümseme.'' ''Bilmem. Hem iyi hem kötü. Anlıyor musun?'' Harry başıyla onaylayıp Rachel'i kendine çekti. ''Sen başıma gelen en kötü şeysin'' dedi Rachel. ''Ve en iyi şeysin. Şimdi bile sırf burada olmakla bana diğer her şeyi unutturabiliyorsun. Hayır, bunun iyi olduğuna emin değilim.''
Biliyorum.
Rachel valizi göstererek o ne dedi? Leon otelinde kalacağım. Ama
yarın konuşuruz. İyi geceler Rachel.
Harry onu aldığından öpüp kapıyı açtı ve ılık sonbahar havasına çıktı. Resepsiyondaki delikanlı tekrar kayıt formu doldurmasına gerek olmadığını söyledi ve Harry'e daha önce kaldığı 301 numaralı odayı önerdi. Harry bunda sorun olmadığını ama kornişi tamir etmeleri gerektiğini söyledi.
Delikanlı yine mi kırıldı diye sordu. Daha önce kalan adam yüzünden biraz asabiydi maalesef.
O da anahtarını Harry'e verdi.
O da polisti.
Orada mı yaşıyordu?
Evet, kalıcı olanlardandı. Ajandı, sizin tabirinizle sivil polisti.
Sen bildiğine göre yeterince sivil olamamış demek ki.
Delikanlı gülümsedi. İzninizle depoda korniş var mı diye bakayım. Gitti.
İsveç şivesiyle konuşan kalın bir ses, ''Bereli adam sana çok benziyordu.'' dedi. Harry döndü.
Kato neredeyse lobi denebilecek kısımda bir koltukta oturuyordu. Gergin görünüyor ve başını yavaşça iki yana sallıyordu.
''Sana çok benziyordu Harry. Çok tutkuluydu, çok sabırlıydı, çok inatçıydı. Maalesef. Senin kadar uzun boylu değildi tabii, gözleri de griydi.''
Ama o gözlerde polis gözleriydi ve tıpkı senin gibi onun da yalnızlığı gözlerinden okunuyordu.
Ve senin öleceğin yerde öldü. Gitmeliydin Harry, o uçağa binmeliydin.
uzun parmaklarıyla anlaşılmaz bir hareket yaptı. Yüzü öyle kederliydi ki Harry o ihtiyar adamın ağlayıp ağlamayacağını merak etti bir an. Harry delikanlıya dönerken Kato sallanarak ayağa kalktı. ''Söylediği doğru mu?''
''Delikanlı ne doğru mu? Kimin söylediği?'' diye sordu.
Onun diyen Harry Kato'yu göstermek için döndü ama Kato gitmişti bile. Merdivenin yanından karanlığa karışmış olmalıydı. ''Sivil polis burada, odamda mı öldü?''
Delikanlı yanıt vermeden önce Harry'e baktı. ''Hayır, kayboldu. Opera binasının önüne cesedi vurdu. Maalesef elimde korniş yok. Bu naylon ipi versem perdelerden geçirip korniş tutamaçlarına bağlayabilirsiniz.''
Harry başını yavaşça sallayarak onayladı. Saat gecenin ikisiydi. Harry hala uyanıktı ve son sigarasını içiyordu. Perdeler ve ince naylon ip yerde yatıyordu. Harry avlunun diğer tarafında sessizce ve partnersiz vals yapan kadını görebiliyordu. Şehrin seslerini dinledi ve sigara dumanının kıvrılarak tavana yükselmesini seyretti. Dumanın rastlantısal gibi görünen bir şekilde döne döne yükselişinden anlam çıkarmaya çalıştı.
17. ayrımın sonu. Sayfa 207.